Ayaklı Bella, Jamie McQuarrie, sayfa 443. Bu nedir diye sordu Abby. Kokteyliniz dedi Shepley, pişmiş kelle gibi sırıtarak. Abby arabayı yavaşça boş park yerine sokarken dikkatle arabanın yanlarını kontrol etti. Önceki gün gümüş renginde yepyeni bir Toyota Camry beğenmişti ve onu direksiyona geçmeye ikna edebildiğim birkaç defada da arabayı birinin Lamborghini'sini ödünç almış gibi kullanmıştı. Arabayı iki defa stop ettirdikten sonra nihayet vitesi park konumuna aldı ve kontağı kapattı. Yan tarafta ne kadar yer bıraktığını bir kez daha kontrol ettikten sonra bir park üyeliği almamız gerekecek dedi. Tamam güvercin, ben hallederim dedim dördüncü defa. Yeni bir arabanın stresini eklemeden önce bir hafta filan beklesek miydik acaba diye düşündüm. İkimiz de okulun dedikodu makinesinin eninde sonunda evliliğimizle ilgilenmeye başlayacağını ve arada bir iki tane de skandal uyduracağını biliyorduk. Abby hamile olup olmadığı ile ilgili gelecek soruları engellemek için dar kot pantolon ve süveterler giyiyordu. Kimseye haber vermeden hemen evlenmiş olabilirdik ama çocuklar yepyeni bir seviyeydi ve ikimiz de beklemekten memnunduk. Kampüsün çeşitli yerlerindeki derslerimize olan uzun yolculuğumuza başlarken gri gökyüzünden bir bahar yağmurunun ilk damlaları düştü. Kırmızı beyzbol şapkamı alnımın önüne doğru çektim. Abby de şemsiyesini açtı. İkimiz de yandan geçerken Keaton binasına baktık. Binayı çevreleyen sarı bandı ve pencerelerin üstündeki kararmış tuğlaları fark ettik. Abby ceketime asıldı ve ben de olanları hatırlamamaya çalışarak onu tuttum. Shapley adamın tutuklandığını duymuştu. Abby'ye bir şey söylememiştim. Sırada benim olmamdan korkup gereksiz yere endişelenmesine gerek yoktu. Yangınla ilgili haberler dikkatleri Abby'nin yüzük parmağından uzaklaştırır diye umuyordum. Ama insanların sınıf arkadaşlarını korkunç bir şekilde kaybettikleri bu olayı akıllarından çıkarabilmeleri için evliliğimizin mükemmel bir fırsat olduğu da açıktı. Tam beklediğim gibi kafeteryaya geldiğimizde biraderlerim evliliğimizi ve Abby'nin karnındaki oğlumuzu kutluyorlardı. Abby başını sallayarak ben hamile değilim dedi. Ama siz evlenmediniz mi dedi Lexi şüpheyle. Evet dedi Abby sadece. Lexi bir kaşını kaldırdı. Gerçeği yakında öğreneceğimizden şüphem yok. Başımla sertçe yan tarafa işaret ettim. Yoluna devam et Lexi. Beni duymazdan geldi. Yangından haberiniz var değil mi? Ayrıntıları bilmiyoruz dedi Abby. Rahatsız olduğu çok belliydi. Öğrencilerin aşağıda bir parti verdiklerini duydum. Yıl boyunca gizlice bodrum katlarına giriyorlarmış. Öyle miymiş diye sordum. Gözümün ucuyla Abby'nin bana baktığını görebiliyordum ama çok rahatlamış. Görünmemeye çalıştım. Söylentiler bu şekildeydi. Belki de yırtabilirdim. Ertesi gün insanlar ya gözlerini dikip bana baktılar ya da yanıma gelip kutladılar. İlk defa ders aralarında hafta sonu ne yapacağımı öğrenmek isteyen kızlar beni durdurmadı. Sadece yanlarından geçerken beni izliyorlardı. Başka birinin kocasına yaklaşmaya tereddüt ediyorlardı. Aslında oldukça hoştu. Günüm epey iyi geçiyordu ve aynı şey Abby için de geçerli miydi merak ettim. Psikoloji hocam bile söylentinin doğru olup olmadığını sorulduğunda verdiğim yanıtlara kulak misafiri olunca bana küçük bir gülümsemeyle bakıp başıyla selam verdi. Son dersimizden sonra Abby ile Camry'de buluştuk ve çantalarımızı arka koltuğa attım. Beklediğim kadar kötü müydü? Evet. Bir nefes aldı. O halde bugün babama haber vermek için iyi bir gün sayılmazsa, hayır ama yine de gidip söylesek iyi olur. Sen haklısın. Haberi başka birinden almasını istemiyorum. Yanıtı beni şaşırtmıştı ama sorgulamadım. Abby sürücü koltuğuna benim oturmamda ısrar etti ama direksiyon başında olmaya alışması gerektiğini söyleyerek reddettim. Kampüsten babamın evi uzun sürmedi ama ben kullanıyor olsaydım daha kısa sürerdi. Abby bütün trafik kurallarına uydu. Çoğunlukla da polis çevirirse kazara sahte kimliğini vermekten tedirgin olduğu için bu kadar dikkatliydi. Arabayla içinden geçerken küçük kasabamız farklı geldi. Ya da belki ben değişmiştim. Artık evli bir adam olduğum için mi kendimi daha rahat, neredeyse tasasız hissediyordum? Yoksa nihayet kendimle barışmış mıydım? Kestirmek zor. Artık kendimi kanıtlamama gerek olmayan bir durumdaydım. Çünkü beni bütün olarak kabul eden tek insan, en iyi arkadaşım, artık hayatımın kalıcı bir parçasıydı. Sanki bir görevi tamamlamış, bir engeli aşmış gibi hissediyordum kendimi. Annemi düşündüm ve bana bir ömür önce söylediklerini. O anda kafama dank etti. Bana azına razı olmamamı, sevdiğim insan için mücadele etmemi söylemişti. Ve hayatımda ilk defa benden istediğini gerçekleştirmiştim. Nihayet beklentilerini karşılayan bir adam olmuştum. İçimi arındıran derin bir nefes aldım ve uzanıp elimi Abby'nin dizine koydum. Ne oldu diye sordu. Ne oldu derken yüzündeki ifade, bakışları benimle yol arasında gidip geldi. Fazlasıyla meraklanmıştı. Yüzümde yeni bir ifade olduğunu düşünüyordum. Ama neye benzediğini tarif edemezdim. Sadece mutluyum bebeğim. Abby şöyle bir güldü ve hımm dedi. Ben de babama olaylı Vegas yolculuğumu anlatmak konusunda biraz tedirgin olduğumu itiraf etmem lazım. Kızacağından değil, tam nedenini söyleyemiyordum ama karnımda kelebekler uçuyormuş gibi hissediyordum. Babama olan mesafe azaldıkça hızlanıp kanatlarını daha çok çırpan kelebekler. Abby mıcırla kaplı yağmurdan dolayı biraz çamurlaşmış yola girip evin yanına park etti. Sence ne diyecek diye sordu. Bilmem mutlu olacak, onu biliyorum. Böyle mi düşünüyorsun diye sordu Abby elime uzanırken. Parmaklarını parmaklarımın arasına alıp sıktım. Öyle olduğunu biliyorum. Biz kapıya gelmeden babam verandaya çıktı. Selam çocuklar dedi gülümseyerek. Yanakları gözlerinin altındaki torbaları yukarı iterken gözleri kısıldı. Bir an gelenin siz olduğunuzu anlayamadım. Yeni bir araba mı aldın Abby? Güzelmiş. Selam Jim. Abby gülümsedi. Travis aldım. İkimizin arabası dedim. Beyzbol şapkamı çıkarırken sana bir uğrayalım demiştik. İyi yapmışsınız. İyi yapmışsınız çocuklar. Biraz yağmur yağacak herhalde. Herhalde dedim. Gerginliğim havadan sudan konuşma becerimi boğarak ortadan kaldırmıştı. Gerginlik sandığım şey aslında evlendiğimizi babama söylemek için duyduğum heyecandı. Babam bir şeyler döndüğünün farkındaydı. Bahar tatiliniz güzel geçti mi? Epey ilginçti dedi Ebi bana yaslanarak. Öyle mi? Biz bir geziye çıktık da baba. Birkaç günlüğüne Vegas'a kaçtık. Biz evlenmeye karar verdik. Babam birkaç saniye durakladı. Sonra da bakışlarını hızla Ebi'nin eline yöneldi. Aradığı kanıtı bulunca önce Ebi'ye sonra da bana baktı. Baba dedim. Yüzündeki boş ifade beni şaşırtmıştı. Babamın gözleri biraz nemlendi. Sonra da ağzının kenarları yavaşça yukarı döndü. Kollarını açıp Abby'yi ve beni aynı anda kucakladı. Abby gülümseyerek bana baktı. Ben de ona göz kırptım. Annem burada olsa ne derdi acaba dedim. Babam geri çekildi. Gözleri mutluluk gözyaşlarıyla ıslanmıştı. İyi yaptığını söylerdi oğlum. Abby'ye baktı. Kendisi gittiğinde oğlunu kaybettiği o şeyi geri verdiğin için sana teşekkür ederdi. Bundan emin değilim dedi Abby gözlerini silerken. Babamın duyguları onu çok etkilemişti. Babam bizi yeniden sımsıkı kucaklarken bir yandan da gülüyordu. Bahse var mısın? Epilog. Duvarlar yüksekteki sokaklardan gelen yağmur sularıyla sırılsıklamdı. Damlalar çup diye düşüp gittikçe derinleşen bir su birikintisine dönüşüyor ve sanki bodrumun orta yerinde kendi kanı içinde yüzen o zavallı piç için iniyordu. Başımı eğip soluk soluğa ona baktım ama uzun bir süre için değil. Gloklarımı tam ters yönlere doğrultmuştum ve takımımın kalanı gelene kadar Benny'nin adamlarını oldukları yerde tutuyordum. Kulağımın içine yerleştirilmiş olan telsiz hoparlör cızırdadı. Tahmini 10 saniye sonra oradalar Maddox. İyi iş çıkardın. Takım liderim Henry Givens'in sesi düşmüştü. O da benim gibi Benny'nin ölmesiyle bütün operasyonun sona erdiğinin farkındaydı. Tepeden tırnağa siyah giyinmiş bir düzine adam ellerinde otomatik silahlarla odaya daldılar. Ben de silahlarımı indirdim. Fedaiden fazlası değiller. Çıkarın şunları buradan. Tabancalarımı kılıflarına koyduktan sonra bileklerinde kalan bantları söktüm ve bodrumun merdivenlerinden güç bela yukarı çıktım. Thomas yukarıda beni bekliyordu. Haki paltosu ve saçı fırtınada sırılsıklam olmuştu. Yapman gerekeni yaptın dedi. Peşimden arabaya gelerek iyi misin? Karşımdaki keseye uzandı. Beni sorgularken o sandalyede 2 saat boyunca oturup dayak yemiştim. Kim olduğumu o sabah anlamışlardı. Tabii hepsi planın bir parçasıydı. Ama operasyon Benny'nin tutuklanmasıyla sonuçlanacaktı. Ölmesiyle değil. Bütün gücümle dişlerimi gıcırdatıyordum. Kendimi kaybedip öfkemi uyandıran herkes eşek sudan gelinceye kadar dövdüğüm günler çok geride kalmıştı. Ama sadece birkaç saniye içinde aldığım bütün eğitim sıfırlanmıştı. Benny, Abby'nin adına ağzına alınca delirmiştim. Tommy, eve gitmem lazım. Haftalardır uzaktayım ve bugün yıl dönümümüz. Yani artık olduğu kadar. Kapıyı çekip açtım ama Thomas bileğimi yakaladı. Önce ulaştığım bilgileri vermen gerekiyor. Bu vaka üstünde yıllarca çalıştın. Boşa harcadım. Yıllarımı boşa harcadım. Thomas içini çekti. Evde bu ruh haliyle gitmek istemiyorsun, değil mi? İçimi çektim. Hayır ama gitmem lazım. Ona söz verdim. Ben onu arayıp açıklarım. Yalan söyleyeceksin. İşimiz bu. Gerçek her zaman çirkindi. Thomas haklıydı. Beni o yetiştirmiş sayılırdı ama FBI tarafından göreve çağrılana dek onu gerçekten tanımıyordum. Thomas üniversiteye gitmek için kasabamızdan ayrıldığında reklamcılık okumaya gittiğini sanmıştım. Sonra da bize Kaliforniya'da bir reklam ajansında yönetici olduğunu söylemişti. O kadar uzaktaydı ki yalanını devam ettirmesi kolay oluyordu. Şimdi geriye bakınca anlamak kolaydı. Thomas'ın Abby ile tanıştığı o gece özel bir durum olmadığı halde neden eve gelmeye karar verdiğini biliyordum. yaşıyordum. O sıralarda beyin iyi ve bol miktarda yasa dışı faaliyetini incelemeye henüz başlamışken küçük kardeşinin Benny'den borç alan birinin kızıyla karşılaşıp ona aşık olması tamamen tesadüftü. Benny'nin faaliyetlerine bulaşmış olmamız daha da iyiydi. Adli hukuktan mezun olduğumda FBI'ın benimle temasa geçmesi çok mantıklıydı. Bunun aslında ne kadar gurur verici bir şey olduğunu anlamamıştım bile. Her yıl binlerce başvuru yapıldığını ve nadiren eleman aldıkları hiç aklıma gelmemişti. Ama hala hazırda Benny'yle bağlantılarım olduğu için mükemmel bir köstebektim. Yıllar boyu süren eğitimin ve evden uzakta geçirdiğim onca zamanın sonunda Benny şu anda ölü gözlerini bodrum tavanına dikmiş yerde yatıyordu. Glokumun şarjöründeki bütün kurşunlar göğsüne gömülmüştü. Bir sigara yaktım. Ofisteki Sarah'ı aradım. Ona bir sonraki uçuşa bilet almasını söyle. Gece yarısından önce evde olmak istiyorum. Aileni tehdit etti Travis. Hepimiz Benny'nin neler yapabileceğini biliyoruz. Kimse seni suçlamıyor. Yakalandığını biliyordu Tommy. Kaçacak yeri kalmadığını biliyordu. Bana yem attı. Bana yem attı ve ben de yemi yuttum. Belki ama tanıdığı en ölümcül adamın karısına nasıl işkence edeceğini ve öldüreceğini ayrıntılarıyla anlatması da pek profesyonelce değildi. Seni tehdit edemeyeceğini bilmesi gerekirdi. Aynen dedim. Sıktığım dişlerimin arasından Benny'nin Abby'yi kaçırıp yavaş yavaş derisini yüzeceğini ne kadar canlı biçimde tasvir ettiğini hatırladım. Bahse girerim bu kadar usta bir öykü anlatıcı olduğu için pişmandır. Tabii bir de Mick var. Listede bir sonraki kişi o. Sana söyledim Tommy. O vakada sadece danışmanlık yapabilirim. Sahaya çıkmam iyi olmaz. Thomas gülümsemekle yetindi. Bu tartışmayı başka bir zaman yapmaya hazırdı. Beni havaalanına götürmek için bekleyen arabanın arka koltuğuna geçtim. Kapı kapanıp da yola çıkınca Abby'nin numarasını çevirdim. Selam bebeğim dedi Abby civeyle. Anında saf derin bir nefes aldım. Sesini duyunca yaşadıklarımın bıraktığı bütün yük akıp gitmişti. Yıl dönümümüz kutlu olsun güvercin. Eve geliyorum. Öyle mi diye sordu. Sesi bir perde incelmişti. Gelmiş geçmiş en iyi hediye. İşler nasıl? Babandayız. Poker oynuyoruz. James az önce bir el daha kazandı. Endişelenmeye başladım. O senin oğlun güvercin. Kartlarla arasının iyi olması seni şaşırtıyor mu? Beni yendi Trev. Çok iyi oynuyor. Durakladım. Seni mi yendi? Evet. Kendine bir kural koyduğunu sanıyordum. Biliyorum. İçini çekti. Biliyorum. Artık oynamıyorum. Ama James kötü bir gün geçirmişti ve neler olduğunu anlatması için bu oldukça iyi bir yoldu. Ne olmuş? Okulda bir çocuk var. Bugün benimle ilgili bir şey söylemiş. Seksi matematik hocasına yazan ilk oğlan değil ya bu. Hayır ama özellikle kaba bir şey söylediğini düşünüyorum. Jay ona çenesini kapatmasını söylemiş. Bir itişme yaşanmış. C çocuğu patakladı mı? Travis, güldüm. Sadece soruyorum. Ben de olayı sınıfımdan gördüm. Jessica oraya benden önce gitti. Erkek kardeşini küçük duruma düşürmüş olabilir. Biraz istemeden. Gözlerimi kapadım. Jessica, büyük bal rengi gözleri olan, uzun koyu renk saçlı, 40 kiloluk küçük bir savaşçıydı. Benim küçük bir kopyam gibiydi. İlk kavgasına anaokulunda girmiş ve ikiz kardeşi James'i onunla dalga geçen zavallı masum bir kıza karşı savunmuştu. O küçük kızın büyük ihtimalle kardeşinden hoşlandığını açıklamaya çalıştık ama Jesse bizi dinlemedi. James girdiği kavgalarda kendisini savunmasına izin vermesi için ona kaç defa yalvarmıştı. Erkek kardeşi ondan 8 dakika daha büyük olmasına rağmen Jessica ona karşı aşırı korumacı davranıyordu. Ofladım. Çağırsana bir konuşayım. Jess, baban telefonda. Telefondan küçük tatlı bir ses geldi. Benim en aşırı halim kadar vahşi olabilmesine rağmen hala bir kelebek gibi görünüp konuşabilmesi inanılmazdı. Merhaba baba. Bebeğim, bugün biraz belaya mı bulaştın bakayım? Benim hatam değildi baba. Hiçbir zaman senin hatan değildir. Jay yaralanmıştı. Onu yere yapıştırmışlardı. Kan beynine sıçradı ama en önemlisi çocuklarıma doğru yolu göstermekti. Deden ne dedi? Dedi ki birilerinin Steven Metsi'ye haddini bildirmesinin zamanı gelmişti. Tam kıvamındaki Jim Maddox taklidine güldüğümü göremediğim için memnundum. Kardeşini savunmak istediğin için seni suçlamıyorum Jess. Ama bazı durumlarda kendisinin kavga etmesine izin vermen gerekiyor. Vereceğim. Yerde olmadığı zaman. Yeniden kahkahayı bastım. Anneni versene. Birkaç saat içinde evde olacağım. Seni çok seviyorum bebeğim. Ben de seni seviyorum babacığım. Telefon Jessica'dan Abby'ye geçerken biraz hışırdadı. Sonra karımın yumuşak sesi yeniden duyuldu. Hiç yardımcı olmadın değil mi? Diye sordu yanıtı çoktan bildiği halde. Büyük ihtimalle hayır. Kendini iyi savundu. Her zamanki hali. Doğru. Dinle, havaalanına gelmek üzereyiz. Görüşmek üzere. Seni seviyorum. Şoför terminalin kaldırımına yanaştığında çantamı bagajdan almak için koştum. Thomas'ın asistanı Sara e-posta atarak yolculuğumun ayrıntılarını göndermişti. Uçağım yarım saat içinde kalkıyordu. Geçiş işlemlerimi yaptırıp güvenlik kontrolünden hızla geçtim ve tam ilk grubu uçağa almaya başladıklarında kapıya yetiştim. Eve dönüş uçuşu her zaman olduğu gibi sonsuza dek sürdü sanki. Uçuşun dörtte birini tuvalette elimi yüzümü yıkayıp kıyafetimi değiştirmekle, ki cidden zor oluyordu, geçirsem de kalan zaman adeta geçmemek için direndi. Ailemi, yolumu gözlemek zorunda bırakmak zalimceydi. Ama Abby ile 11. yıl dönümümüz olması işleri daha kötü hale getiriyordu. Sadece karımı kollarıma almak istiyordum. Yapmak istediğim tek şey buydu. 11. yılda ona ilk yılımızda olduğum kadar aşıktım. Her yıl dönümü bir zaferdi. İlişkimizin yürümeyeceğini düşünmüş olan herkese çekilen bir hareketti. Abby beni ehlileştirmiş, evlilik durulup oturmamı sağlamış ve babalık da her şeye bakışımı değiştirmişti. Bileğime bakıp göğlüğümün manşetini çektim. Abby'nin lakabı hala oradaydı ve orada olduğunu bilmek hala kendime daha iyi hissetmemi sağlıyordu. Uçak indiğinde terminali koşarak geçmemek için kendimi tutmak gerekti. Arabama bindiğimde sabrım tükenmişti. Yıllardır ilk defa kırmızı ışıkta geçtim ve trafikte zikzaklar çizdim. Aslında eğlenceli sayılırdı. Bana üniversite günlerimi anımsattı. Arabayı evin önüne çek farları kapattım. Ben yaklaşırken verandanın ışığı yandı. Abby kapıyı açtı. Karamel renkli saçları omuzlarına ancak dokunuyordu. Ve yorgun gözükmelerine rağmen büyük gri gözlerinden beni görünce ne kadar rahatladığı okunuyordu. Onu kollarımın arasına çektim ve fazla sıkmamaya çalıştım. Aman Tanrım, yüzümü saçlarına gömüp içimi çektim. Seni o kadar çok özledim ki. Abby geri çekilip kaşımdaki keseye dokundu. Düştün mü? İşte zor bir gün geçirdim. Havaalanına gitmek için yola çıkarken arabanın kapısına çarpmış olabilirim. Abby beni bir kez daha kendine doğru çekip parmaklarını sırtıma batırdı. Eve döndüğün için o kadar mutluyum ki. Çocuklar yattılar ama sen onlara iyi geceler diyene dek uyumayı reddediyorlar. Geri çekilip başımı salladım. Ardından eğilerek ellerimi Abby'nin yuvarlak karnına koydum. Senden ne haber diye sordu. Üçüncü çocuğuma. Abby'nin dışarı çıkmış göbek deliğini öptüm. Sonra da doğruldum. Abby elini dairesel bir hareketle karnının üstünde gezdirdi. Daha pişiyor. İyi. El çantamdan küçük bir kutu çıkarıp havaya kaldırdım. 11 yıl önce Vegas'taydık. O gün hala hayatımın en güzel günü. Abby kutuyu aldı ve beni elimden tutup antreye çekti. Temizlik sıvısı, mum ve çocukların karışımı bir kokusu vardı. Ev gibi kokuyordu. Ben de sana bir şey aldım. Öyle mi? Evet öyle. Gülümsedi. Bir an yanımdan ayrılıp çalışma odasına girdi ve elinde bir evrak zarfıyla çıkıp geldi. Açsana, bana mektup mu yazdın? Gelmiş geçmiş en iyi esin sen diye takıldım. Abby gülümsemekle yetindi. Zarfı açtım ve içindeki ince kağıt testisini çıkardım. Tarihler, saatler, işlemler, hatta e-postalar. Benny ile Abby'nin babası Mick arasında. Mick yıllardır Benny için çalışıyordu. Ona daha fazla borçlanmıştı ve Abby borcunu ödemeyi reddedince de öldürülmemek için borcuna karşılık çalışmak zorunda kalmıştı. Sadece bir sorun vardı. Abby Thomas için çalıştığımı biliyordu ama onun bildiği kadarıyla ben reklam sektöründe çalışıyordum. Bu nedir diye sordum. Ne olduğunu anlamamış numarası yaparak. Abby'nin yüzü ardından olup bitenleri mükemmel şekilde kapayan bir maske gibiydi. Mick ile beni arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarman için gereken bağlantı. İşte tam şuradaki dedi. İnce kağıdı desteden çekerken tabutun son çivisi. Tamam, peki bunlarla ne yapmamı istiyorsun? Abby'nin yüzünde şüpheci bir sırıtma belirdi. Böyle şeylerle her ne yapıyorsan sevgilim. Sadece biraz araştırma yaparsam bu defa evde daha uzun süre kalabilirsin diye düşündüm. Aklım hızla çalışmaya başladı. Bunun içinden sıyrılmanın bir yolunu bulmalıydım. Bir şekilde ne iş yaptığımı öğrenmişti. Ne kadar fazla zamandır biliyorsun? Fark eder mi? Kızgın mısın? Abby omzunu silkti. İlk başta biraz kırılmıştım. Bol miktarda iyi niyetli yalanın var. Ona sarılıp kendime çektim. Kağıtlar ve zarf hala elimdeydi. O kadar üzgünüm ki Virgin. O kadar üzgünüm ki kendimi geri çektim. Başka birisine söylemedin değil mi? Başını salladı. Amerika ve Şebli'ye bile mi? Babama ve çocuklara bile mi? Başını bir daha sağladı. Bunu kendi başıma anlayacak kadar akıllıyım Travis. Başkasına söylememem gerektiğini de akıl edemeyeceğimi mi düşünüyorsun? Söz konusu olan senin güvenliğin. Yüzünü ellerime aldım. Şimdi bu ne anlama geliyor peki? Gülümsedi. Bu gitmen gereken başka bir toplantın olduğunu söylemeyi bırakabilirsin demek. Uydurduğun bazı hikayeler bildiğin hakaret gibi. Onu bir kere daha öptüm. Dudaklarımı nazikçe dudaklarına dokundurarak. Şimdi ne yapalım? Çocukları hep. Sonra da 11 yıldır ya kapak olsun, başardık işte, kutlamamız yaparız. Ne dersin? Pişmiş kelle gibi sırıttım. Sonra da başımı eğip kağıtlara baktım. Bu senin için sorun olmayacak mı? Babanın yakalanmasına yardımcı olmak. Abby yüzünü buruşturdu. Kendisi 1 milyon kez ne dedi? Ben onun sonuymuşum. En azından onu haklı çıkararak kendisiyle gurur duymasını sağlayabilirim. Hem böylesi çocuklar için daha güvenli. Kağıtları antredeki masanın üstüne koydum. Bunu daha sonra konuşuruz. Koridorda yürürken elinden tutup çektiğim Abby de arkamdan geliyordu. Bize en yakın olan Jessica'nın odasıydı. Ben de içeri girdim ve uyandırmamaya dikkat ederek onu yanağından öptüm. Sonra da koridoru geçip James'in odasına girdim. Hala uyanıktı. Yatağında sessizce yatıyordu. Selam genç diye fısıldadım. Merhaba baba. Zor bir gün geçirmişsin diye duydum. Her şey yolunda mı? Basıyla onayladı. Emin misin? Steven Matthews Hiyer'ın teki. Başımla onayladım. Haklısın ama büyük ihtimalle onu tarif etmek için daha uygun bir yol bulman gerekiyor. James dudak büktü. Evet, demek bugün annenin pokerde yendin ha? James gülümsedi. 2 kere. Bana işin o kısmını anlatmamıştı, dedim Abby'ye dönerek. Karanlık kıvrımlı silüeti arkadan ışık alan eşiği güzelleştiriyordu. Bana yarın adım adım nasıl kazandığını anlatabilir misin? Tabii efendim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum baba. Oğlumun burnunu öptüm ve annesinin peşinden koridoru geçip odamıza gittim. Duvarlar aile ve okul fotoğraflarıyla ve çerçevelenmiş tablolarla doluydu. Abby odanın ortasında durdu. Karnında 3. çocuğumuz vardı. Baş döndürücü güzellikteydi ve beni gördüğüne mutlu olmuştu. Evliliğimizin uzun yılları boyunca ondan sakladığım gerçeği öğrenmesine rağmen hem de. Abby'den önce hiç aşık olmamıştım ve ondan sonra da başka kimse dikkatimi çekmemişti. Hayatım önümde durmakta olan kadından ve beraber inşa ettiğimiz aileden oluşuyordu. Abby kutuyu açtı ve yaşlarla dolan gözlerini kaldırıp bana baktı. Her zaman ne alman gerektiğini biliyorsun. Bu mükemmel, dedi. Zarif parmakları çocuklarımızın 3 burç taşına dokunurken yüzüğü sağ işaret parmağına geçirip elini uzattı ve yeni takısına hayranlıkla baktı. Senin bana terfi kazandırman kadar iyi değil. Ne yaptığını anlayacaklar ve işler sarpa saracak. Bunu biliyorsun değil mi? Bir söz konusu olunca hep öyle oluyor gibi görünüyor, dedi. Hiç etkilenmemişti. Derin bir nefes alıp yatak odasının kapısını arkamdan kapattım. Her ne kadar birbirimize cehennemi yaşatmış olsak da sonunca da cenneti bulmayı başarmıştık. Bu belki de bir çift günahkarın hak ettiğinden fazlaydı. Ama şikayet edecek değildim. Kitabın sonu. 14 Temmuz 2017, sayfa 463. Teşekkürler. Harika kocam Jeff'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ara vermeksizin beni destekleyip cesaretlendirdi ve annecikleri çalışabilsin diye çocukları eğlendirip bütün ihtiyaçlarını karşıladı. Bütün samimiyetimle söylüyorum. O olmazsa bunu yapamazdım. Bana o kadar ihtimam gösteriyor ki yapmam gereken tek şey ofisime gidip yazmak oluyor. Kocamın küçücük bir kısmı bende olsaydı dediğim ve görünüşe göre bitmek tükenmek bilmeyen bir sabrı ve sınırsız bir empati kapasitesi var. En kötü günlerde bile sevgisini göstermekten çekinmiyor ve yapamayacağım bir şey olduğuna inanmayı reddediyor. Beni yazılarımda yaşatabileceğim mükemmellikte sevdiğin ve bu sayede başka insanların da bu sevginin küçücük bir parçasını da olsa görmelerini sağladığın için teşekkür ederim. Benim olduğun için çok şanslıyım. Annecikleri kitabını ilk belirlenen teslim tarihine yetiştirmek için gece geç saatlere kadar çalışırken bunu hiç ses çıkartmayan 2 tatlı kızıma ve dünyaya gelmekte aceleci davranmayıp ben son yazana kadar bekleyen dünyanın en yakışıklı erkeği olan oğluma teşekkür ederim. Pet Petri'ye, değerini kelimelere sığdıramayacağım arkadaşıma, hayatta kardeşim olmaya en yakın insana teşekkürler. 3 sene önce röntgen teknisyenliği eğitimim sırasında hem 2 çocuğum hem de bir işim olmasına karşın roman yazabileceğimi söylemişti. İstediğim her şeyi yapabileceğime inanıyordu ve hala da öyle. Daha önce milyon defa dile getirdim ama bir defa daha söyleyeceğim. Eğer Pet olmasaydı Tatlı Bela'ya ya da Provinsin veya bir diğer romanlarımın tek bir kelimesini bile yazamamıştım. Bana yapacaksın, hemen bilgisayarın başına otur ve yazmaya başla diyene dek aklıma bir kitap yazmak gelmemişti. Beni sayısız yönden hürriyetime kavuşturan, bu yola girmemin tek nedeni o. Dahası hayatımın birçok yerinde kurtarıcı rolü üstlendi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Film ve edebiyat temsilcim Rebecca Wilson'a sıkı çalışması ve tam desteği için daha hiçbir kitabı yayınlanmamış bir yazarken benimle çalışmayı kabul ettiği ve A.L. Jameson'a bizi tanıştırdığı için teşekkür ederim. Tatlı arkadaşım ve meslektaşım. Daha en başından ayaklı belaya göz atıp erkek bakış açısını doğru yansıttığıma beni temin eden yazar Abby Glintz'e teşekkürler. Colin Hoover, Tamara Weber ve Elizabeth Reinhardt. Editörümün işini kolaylaştırdığınız için size minnettarım. Bana neredeyse her gün yeni bir şey öğretiyorsunuz. Edebiyat, kariyer ya da hayat hakkında. Yazar grubum, FB'den kadın arkadaşlarım, bazı günler sırtımı dayadığım kaya kurtuluşum oluyorsunuz. Arkadaşlığınızın benim için ne kadar önemli olduğunu nasıl söyleyebileceğimi bilemiyorum. Önerileriniz paha biçilmez. Pek çok zorluğu sizin cesaretlendirmeniz sayesinde aştım. Arkadaşım ve meslektaşım yazar Nicole Williams, bu kadar düşünceli ve nazik olduğun için teşekkürler. Kariyerinde attığı her adım bana ilham veriyor ve daha neler başaracağını görmek için sabırsızlıkla bekliyorum. Tina Bridge, hemşire ve bir zamanlar çalıştığı düşkünler evinin meleği. Hayli zor soruları yanıt bulmam gerektiğinde ölüm ve ölenlerle ilgili nahoş gerçeklere, derin ve karanlık yerlere ulaşmamı sağlayarak elinden geleni yaptı. Sayısız çocuğun tahammül edilemez bir kaybı atlatmasına yardım ettiği için hayranlık uyandıran bir insan. Cesaretin ve şefkatinden ötürü seni tebrik ediyorum. International Literary Agency çalışanları ve yabancı edebiyat temsilcileri. Bugüne kadar başardıklarınız kendi başıma yapabileceklerimin çok ötesindeydi. Kitabımın 20'den fazla ülkede ve aynı sayıda dilde yayınlanmasını sağladığınız için teşekkürler. Kitap bloğu yazarı, dahi, süpermodel ve arkadaş Melis Brock. Travis'ı neredeyse senin kadar seven o kadar çok harika insanla buluşturdun ki Travis'in de seni bu kadar seviyor olmasına şaşmamak lazım. Blog içeriğinin eğlenceli konularla başlayıp sonrasında karşı konulamaz bir doğa olayına dönüşmesini izledim ve yolculuklarımıza aynı zamanda başladığımız için çok mutluyum. Nereden nereye geldiğimizi ve daha nerelere gideceğimizi düşününce her şey inanılmaz geliyor. Editörüm Amy Tannenbaum'a sadece bu sıra dışı aşk öyküsünü benim kadar sevip potansiyeline benim kadar inandığı için değil, aynı zamanda birlikte çalışması çok keyifli olduğu ve geleneksel yayıncılığa geçişi bu kadar kolaylaştırdığı için teşekkür etmek isterim. Halkla ilişkiler danışmanım Ariel Friedman, medya ormanının benim için karanlık dehlizlerinden yolumu kaybetmeden geçmemi sağladın. Her şeyimle ilgilendin. Teşekkürler. Bu roman bilgisayardan çıkıp okurun eline geçene kadarki sürede gerçekleşen üretim, pazarlama, satış ve diğer bütün süreçlerde büyük çabalar harcayan Julia Schirmer ve diğer Atria çalışanları. Geleneksel yayıncılıktan ne beklediğimi bilmiyorum ama yolum Atria Books ile kesiştiği için çok mutluyum.